Ayrım 14.
Ruh tek odadaki hava değildir. Evin bütünündeki havadır. Bu evin birçok odaları vardır. Ruh tek bir kimlikle sınırlı değildir. Sadece yemek odasındaki hava değildir. Ruh, ruh eşi diye bilinen iki bireye de bölünmez. Yemek odası salon havasının karışımı da değildir. Tüm evdeki havadır. Benim birçok evim var. Her eve giren çıkan hava aynı olmasına rağmen bir evin odalarındaki hava size daha sıcak gelebilir. Bu odalara girdiğinizde kendinizi evde hissedersiniz. Tek ruh olduğunu biliyorsunuz ama bireysel ruh dediğiniz şey devasadır ve yüzlerce fiziksel formun içinde, etrafında, üzerindedir. Aynı anda mı? Zaman yoktur. Buna evet ve hayır olarak yanıt verebilirim. Ruhunuz tarafından kuşatılan formlardan bazıları sizin anlayışınızla şimdi yaşıyor, diğerlerine ölmüş dersiniz. Bazıları da gelecekte yaşıyor. Ruhumun kuşattığı bu yüzlerce bedensel varlıkların hepsi benim ruh eşlerim mi oluyor? Kullandığınız terime bu daha yakın, evet. Ve bazı ruh eşlerim daha önce de yaşamış oluyor. Evet, senin tanımladığın şekilde evet. Aha, dur bir dakika. Galiba şu anda bir şeyi anladım. Benim daha önce yaşayan parçalarıma ben şimdi geçmiş hayatlarım mı diyorum? İyi fikir yürütme, evet. Bazıları daha önce yaşadığınız geçmiş hayatlarınız oluyor. Bazıları ise değil. Ruhunuzun kuşattığı bazı parçalarınız da gelecekte dediğiniz zamanda yaşayacaktır. Bazıları da şu anda gezegeninizde değişik bedenlerde yaşıyor. Bunlardan biriyle karşılaştığınızda anında bir yakınlık hissedebilirsiniz. Bazen geçmiş yaşamları birlikte yaşamış olmalıyız bile diyebilirsiniz ve haklısınız. Birlikte geçmiş yaşam yaşadınız. Uzay zaman süreci içinde ya aynı fiziksel bedende ya da iki ayrı bedende. Bu harika, bu her şeyi açıklıyor. Evet, bir şey hariç. Nedir? Peki ya ben geçmiş yaşamı birisiyle paylaştığımı biliyorsam, her hücremde bunu hissediyor ve biliyorsam ve bunu onlara söylediğimde onlar benim hissettiğim hiçbir şeyi hissetmiyorsa o zaman bu ne anlama geliyor? Geçmişini geleceğinle karıştırdığın anlamına geliyor. Ha? Onlarla bir başka hayatı paylaştın ama geçmiş hayatı değil. Gelecek hayatı mı? Evet, her şey şimdinin sonsuz anında oluyor ve sen henüz olmayanın farkındalığını yaşıyorsun. Peki onlar niye geleceği hatırlamıyor? Çok ince vibrasyonlar vardır. Bazılarınız bu vibrasyonlara diğerlerinden daha duyarlıdır. Bu kişiden kişiye de değişir. Siz geçmiş ve gelecek deneyimlerinize diğerinden daha duyarlı olabilirsiniz. Bu genellikle diğer hayatı aynı bedende yaşadığınız anlamına gelir. Bir de daha önce tanışmış olduğunuz duygusu vardır. Ama diğeriyle aynı güçte değildir. Bu aynı zamanı paylaştığınız ama aynı bedeni paylaşmadığınız anlamına gelebilir. Belki de karı koca, kardeş, ebeveyn çocuk, sevgili, dost olarak bir arada oldunuz ya da olacaksınız. Bunlar güçlü ilişkilerdir. Onlarla ilk kez bu hayatta yeniden karşılaştığınızda onların tanıdık ve bildik gelmesi doğaldır. Eğer söylediğin doğruysa daha önce bir türlü anlayamadığın bir fenomene de açıklık getirmiş oluyorsun. Bu hayatta birden fazla Jeanne d'Arc, Mozart ya da geçmişteki ünlüler olduğunu hatırlayan kişiler var. Bu iddiaları reenkarnasyonun sahte bir doktrin olduğunun kanıtı olarak görüyordum. Nasıl birden fazla kişi aynı kişi olabilirdi? Ama şimdi bunun mümkün olduğunu görüyorum. Hepsi aynı ruh tarafından kuşatıldığı için Mozart olduğunu hatırlıyordu. Tanrım bu sınırların kapısını kırıyor ve her şeyin mümkün olabileceğini gösteriyor. Gelecekte bu mümkün değil dediğim bir şey olduğunun farkında olduğumda bunun bilmediğim daha ne çok şey olduğunun göstergesi olduğunu bileceğim. Bunu hatırlamak iyi bir şey, çok iyi bir şey. Eğer birden fazla ruh eşi varsa bu da birden fazla kişiyle ruh eşi duygusu yaşamamızın hatta aynı anda yaşamamızın nedenini açıklıyor. Evet, öyleyse aynı anda birden fazla kişiyi sevmek de mümkün. Tabii ki. Hayır hayır öyle değil, yani aynı anda genellikle bir kişiye ayırdığımız yoğun ilgi ve özel sevgiyi birden fazla kişiye duymaktan bahsediyorum. Neden sevgiyi ayırmak isteyesin ki? Çünkü birden fazla kişiyi böyle sevmek doğru değildir. Bu aldatmaktır. Bunu sana kim söyledi? Herkes böyle söylüyor. Ailem, dinim, toplumum, herkes böyle söylüyor. Bu da babanın günahlarını oğullar çekerin versiyonlarından biri. Kendi deneyiminizin size herkesi dolu dolu sevmenin alabileceğiniz en büyük haz olduğunu söylüyor. Ama anne babalarınız, öğretmenleriniz, din adamlarınız size başka bir şey söylüyor. Ancak bu şekilde bir anda bir kişiyi sevebilirsiniz. Burada sadece seksten bahsetmiyoruz. Eğer birisini sevdiğinizde, başka birisini de özel bir şekilde severseniz, diğerini aldatmış olursunuz hissine kapılıyorsunuz. Evet, aynen, bize böyle öğretildi. O zaman gerçek sevgiyi değil, sahte varyasyonlarını ifade ediyorsunuz. Peki gerçek sevgiyi insan deneyimi çerçevesi içinde ne boyutta ifade etmemize izin verilecek? Bu ifadeye ne tür sınırlar koymalıyız? Eğer tüm sosyal ve cinsel enerjiler sınırsızca özgür bırakılsa sonuç ne olurdu? Sınırsız sosyal ve cinsel özgürlük tüm sorumluluklardan vazgeçmemize mi neden olurdu, yoksa sorumluluklarımızı doruk noktasına mı taşırdı? Sevginin doğal ifadesini engelleyen her türlü çaba, özgürlük deneyiminin de yatsınmasıdır. Bu da ruhun yatsınması demektir. Ruh, bireyselleşen özgürlüktür. Tanrı özgürlüktür. Çünkü Tanrı sınırsızdır, engelsizdir. Ruh, minyatür Tanrı'dır. Bu yüzden ruh, her türlü sınırlılığın empoze edilmesine karşı koyar. Ve kendi seçimi olmayan her sınırla yeni bir ölüm yaşar. Bu anlamda her doğum bir ölüm. Her ölüm bir doğumdur. Doğumda ruh kendisini bedenin sınırlarına hapsolmuş bulur. Ölümde ise bu sınırlardan kurtulur. Uykuda da aynı şey olur. Ruh doğası gereği olan özgürlüğe doğru uçar. Ama ruhun doğasını bedendeyken de ifade edebilir ve deneyimleyebilirsiniz. Sorduğun soru hayatın amacına ve nedenine yönelik. Bedenli hayat hapishane ya da sınırlılıktan başka bir şey değilse bu hayatın zenginliğini nasıl yaşayabilirsin? Bu soruyu ben de kendime soruyorum ve insan deneyiminin korkunç sınırlılığını hisseden herkes adına soruyorum. Ve sadece fiziksel sınırlardan bahsetmiyorum. Biliyorum. Duygusal ve psikolojik sınırlardan da bahsediyorum. Evet, biliyorum, anlıyorum. Endişelerin aynı büyük soruyla ilgili. Evet, hayatım boyunca herkesi kendi istediğim gibi sevmek isterken dünyanın buna izin vermemesinden dolayı büyük çaresizlik içinde kıvrandım. Çocukken yabancılarla konuşmamam, uygun olmayan sözler söylememem gerekiyordu. Bir gün babamla yolda yürüyorduk. Yolda dilenen bir adama rastladık. Adama çok acımıştım. Cebimdeki bozuk paraları adama vermek istediğimde babam beni engelledi ve azarladı. Pislik dedi, hiçbir işe yaramayan pislik. Değerli olmak için babamın tanımına uymayan herkese babam bu etiketi yapıştırıyordu. Daha sonra bizimle birlikte yaşamayan ağabeyimin yaşadıklarını hatırlıyorum. Babamla münakaşa ettiği için Noel gecesi eve girmesine izin verilmemişti. Ağabeyimi seviyor ve Noel'de aramızda olmasını istiyordum. Ama babam onu evin giriş kapısında durdurmuş ve içeri girmesini engellemişti. Annem yıkılmıştı. Ağabeyim annemin ilk evliliğinden olan çocuğuydu. Ben ise şaşkınlık içindeydim. Sırf bir tartışma yüzünden Noel akşamı ağabeyimle birlikte olamıyordum. Onu sevmemize izin verilmiyordu. Noel akşamını mahvedecek kadar kötü bir tartışma ne olabilirdi ki? Savaşlarda bile Noel için 24 saatliğine ateşkes uygulanmıyor muydu? Bunları benim 7 yaşındaki minik yüreğim bilmek istemiyordu. Büyüdükçe sevginin akışını önleyen şeyin sadece kızgınlık değil, korku da olduğunu öğrendim. Bu yüzden yabancılarla konuşmamalıydık. Sadece savunmasız küçük çocuklar olduğumuzda değil, yetişkin olduğumuzda da. Yeni tanıştırıldığınız insanlarla çabucak yakınlık kurmak doğru değildi. Bir takım görgü kurallarına uyulması gerekiyordu. Bunlar bana hiç mantıklı gelmiyordu. Bu yeni kişi hakkında her şeyi bilmek, onun da benim hakkımda her şeyi bilmesini istiyordum. Ama hayır, kurallar beklememizi söylüyordu. Ve şimdi yetişkin hayatımda cinsellik de işin içine girdiğinde kuralların daha da katı ve sınırlı olduğunu öğrendim ve hala bunu anlayamıyorum. Sadece sevmek ve sevilmek istiyorum. Herkesi bana nasıl doğal geliyorsa, bana kendimi nasıl iyi hissettiriyorsa öyle sevmek istiyorum. Ama toplumun kuralları öylesine katı ki, diğer kişi de benimle birlikte aynı deneyimi istiyor olsa da, toplum bu birlikteliğe onay vermediği için iki aşığa uygunsuz etiketi yapıştırılıyor ve aşağılanıyor. Neden, neden böyle? Kendin söyledin, korku. Tüm bunlar korkudan oluyor. Evet ama bu korkular yersiz değil mi? Bu kurallar ve sınırlar insanlar için tek uygun yol mu? Bir erkek genç bir kadınla karşılaşıyor, ona aşık oluyor ve eşini terk ediyor. Bunu sadece bir örnek olarak kullanıyorum. Kadın 39 ya da 43 yaşında, çocuklarla ve hiçbir iş deneyimi olmadan yüzüstü kalıyor. Daha da kötüsü, bazen 68 yaşında bir adam, kızının yaşından küçük bir genç kadına aşık olup 64 yaşındaki karısını bırakıp çekip gidiyor. Bu erkek 64 yaşındaki eşini artık sevmiyor mu? Davranışı bunu gösteriyor. Hayır, onun kaçmak istediği, sevmediği karısı değil. Kendisinin üzerinde hissettiği baskılar. O boş versene, bu sadece şehvet. Bu kadar basit. Çocuksu açgözlülüğünü dizginleyemeyen yaşlı tilki, genç kadınlarla birlikte olmak isteyerek kaybettiği gençliğini yakalamaya çalışıyor. Zor yıllarda yanında olan eşine verdiği ömür boyu birliktelik sözünü bir çırpıda unutuveriyor. Evet, durumu mükemmelce tanımladın. Ama bu söylediklerin benim söylediğimin gerçekliğini değiştirmedi. Benzer durumların hiçbirinde adam karısını sevmekten vazgeçmiyor. Karısının adamın üzerinde kurduğu baskılar ya da genç kadının adam karısıyla kaldığı takdirde onunla birlikte olamayacağını söyleyerek adamın üzerinde kurduğu baskılar adamda isyan yaratıyor. Burada söylemek istediğim şey, ruh daima sınırlara isyan eder. Her türlü sınırlamaya. Sadece adamın karısını terk ederek, bazen kadın da kocasını terk edebilir, bu da oluyor, kendi hayatında yaptığı devrim değil, insanlık tarihinin tüm devrimlerinin kıvılcımı sınırlamalara karşı duyulan isyan olmuştur. Her türlü davranış sınırlamalarını tümüyle reddetmemiz gerektiğini söylemiyorsun herhalde. Bu davranış anarşisi yaratırdı. Toplumsal karmaşa, insanların evlilik dışı ilişkiler yaşamalarını ya da açık evliliği savunmuyorsun herhalde. Hiçbir şeyi savunuyor ya da savunmuyor değilim. Hiçbir şeyin yanında ya da karşısında değilim. İnsanlar benim bir şeylerin yanında ya da karşısında olan bir tanrı olduğuma inanmaya çalışıyor. Ben sadece olanı gözlemliyorum. Kendi doğru ve yanlış sisteminizi yaratan sizsiniz. Ben sadece bugünkü fikirlerinizin tür ve birey olarak seçtiğinizi söylediğiniz düşüncelerin size hizmet edip etmediğine bakıyorum. Açık evlilik sorusuna gelince... Açık evliliğin yanında ya da karşısında değilim. Bu sizin kararınıza bağlı. Evlilik dediğiniz deneyiminizi kim olduğunuza göre yaratan sizsiniz. Her davranışınız kendinizi tanımlayan bir davranıştır. Bir karar verirken doğru sorunun yanıtının verildiğine emin olmalısınız. Açık evlilik için soracağınız doğru soru, iki tarafta evlilik dışı partnerlerle cinsel ilişkiye girme iznine sahip olmalı mı? Değildir. Soru, evlilik deneyimine göre ben kimim ve biz kimizdir? Bu sorunun yanıtı hayatın en büyük sorusunun yanıtında bulunur. Her şeye göre, her şeyle ilişkilere göre ben kimim? Ben kimim ve kim olmayı seçiyorum? Bu diyalog boyunca sık sık tekrarladığım gibi bu sorunun yanıtı tüm soruların yanıtıdır. Tanrım, bu beni öfkelendiriyor çünkü bu sorunun yanıtı öyle geniş ve genel ki hiçbir soruya yanıt vermiyor. Öyle mi? Peki senin bu soruya yanıtın nedir? Söylediklerine göre ben sevgiyim. Ben olan gerçek sadece sevgidir. Harika, öğrenmişsin. Doğru. Sen sevgisin. Sevgi tek gerçektir. Sen sevgisin. Ben sevgiyim. Ve sevgi olmayan hiçbir şey yoktur. Ya korku? Korku senin olmadığın şeydir. Korku gerçekmiş gibi görünen sahte kanıtlardır. Çevirenin notu: Fear. False evidence appearing real. Burada Tanrı İngilizce'deki korku, fear sözcüğüyle oynuyor. Realitenizde kendiniz olan sevgiyi bilebilmek için korkuyu yarattınız. Görece dünyanız için bu gereklidir. Olmadığınız şeyin yokluğunda olduğunuz da olamazsınız. Evet evet, bunları çok kez tekrarladık ama sanki benim sorumdan kaçıyorsun. Kim olduğumuza dair sevgi verdiğin geniş ve genel yanıt başka hiçbir sorunun yanıtı olmuyor. Açık evlilik olmalı mıdır gibi spesifik bir sorunun yanıtı ise hiç olmuyor. Hiçbir soruya yanıt olmadığı sana doğru geliyorsa sevgiyi bilmediğin içindir. Sevgiyi kim biliyor ki? Zamanın başlangıcından beri insanlık bunu bilmeye çalışıyor. Zaman yoktur. Zaman yoktur, biliyorum biliyorum. Zamanın başlangıcını söz icabı kullandım. Sizin söz icabı kullandığınız sözlerle size sevginin ne olduğunu açıklamaya çalışayım. Süper, bu çok iyi olur. Akla gelen ilk sözcük sınırsızlık. Sevgi sınırsızdır. Pekala, başladığımız yere döndük. Dairenin içinde dolanıp duruyoruz. Daireler iyidir. Sorunuzun etrafında dönüp dolaşın. Bu iyidir. Bazen sabırsızlanıyorum. Bazen mi? Bu çok komik. Tamam tamam, devam et. Sevgi sınırsızdır. Başı ve sonu yoktur. Sevgi daima realitesidir. Özgürlük, eğer sevgi sınırsızsa ve daima olansa, o zaman sevgi özgürdür. Sevgi özgürdür. İnsan realitesinde daima sevmek ve sevilmek istersiniz. Daima bu sevginin sınırsız olmasını istersiniz. Daima bu sevgiyi ifade etmekte özgür olmak istersiniz. Her sevgide özgürlüğü, sınırsızlığı ve sonsuzluğu ararsınız. Daima bulamayabilirsiniz ama aradığınız şey budur. Bunu ararsınız çünkü sevgi budur. Derinliğinizde bu gerçeği bilirsiniz. Siz hayatı ifade eden hayat, sevgiyi ifade eden sevgi, Tanrı'yı ifade eden Tanrısınız. Tüm bu sözler aynı anlama gelir. Tanrı, hayat, sevgi, sınırsız, sonsuz, özgür. Herhangi biri olmayan şey, diğerlerinin de hiçbiri değildir. Siz bunların hepsisiniz. Eninde sonunda kendinize tüm bunlar olarak deneyimlemek isteyeceksiniz. Eninde sonunda ne demek? Korkularınızı ne zaman aşacağınıza bağlı demek. Korkunun gerçek gibi görünen sahte kanıt olduğunu söylemiştik. Siz bu değilsiniz. Olmadığınızı deneyimlemekten vazgeçtiğinizde olduğunuzu deneyimlemek isteyeceksiniz. Kim korkuyu deneyimlemek ister ki? Kimse istemez ama korku öğretilir. Çocuk korku nedir bilmez. Her şeyi yapabileceğini düşünür. Çocuk özgür olmamayı da bilmez. Herkesi sevebileceğini düşünür. Çocuk hayatın olmayacağını da bilmez. Sonsuza dek yaşayacağını sanır. Çocuk gibi davranan kişiler de hiçbir şeyin onları incitebileceğini düşünmez. Çocuk tanrısal olmayan hiçbir şeyi bilmez. Ta ki yetişkinler tarafından öğretilene kadar. Çocuklar çırılçıplak etrafta koşuşturur ve herkese sarılır. Keşke aynı şeyi büyükler de yapabilseydi. Çocuklar masumiyetin güzelliğiyle böyle davranıyor. Yetişkinler bu masumiyete geri dönemiyor çünkü yetişkinler çıplak olduklarında daima seks denilen şey oluyor. Evet, tabii ki Tanrı seks denilen şeyin masumiyetini ve özgürce ifade edilmesini yasaklıyor. Tabii ki Tanrı yasakladı. Adem ve Havva cennet bahçesinde çırılçıplak koşuşturmaktan son derece mutluydu. Ama Havva ağacın meyvesini yediğinde iyi ve kötünün bilgisi bizi, insan neslini cezalandırdı. Hepimiz ilk günahın suçunu taşıyoruz. Ben böyle bir şey yapmadım. Biliyorum ama din kurumuna bir taş atmalıydım. Bunu yapmamaya çalış. Evet, biliyorum, din kurumları espriden anlamaz. Bak yine yapıyorsun. Affedersin. Tür olarak sınırsız, sonsuz ve özgür sevginin özlemini duyuyorsunuz. Evlilik kurumu sizin sonsuzluğu yaratma çabanızdı. Evlilikle hayat boyu partner olmaya karar verdiniz. Ama bu karar sınırsız ve özgür sevgiyi yaratmayı başaramadı. Neden? Eğer evlilik özgürce seçiliyorsa bu özgürlüğün ifadesi değil midir? Sevgini cinsel olarak eşinden başka kimseyle ifade etmeyeceğini söylemek sınırlılık değil, seçimdir. Bu sınırlı olma seçimi değildir, özgürlüğün ifadesidir. Seçim olmaya devam ettikçe evet, olmalı, verilen söz buydu. Evet, problem de burada başlıyor. Nasıl? Bak, bir ilişkide çok özel bir sevgi deneyimlemeyi isteyebilirsin. Bu kişi senin için diğerlerinden çok daha özel olduğu için değil, bu kişiyle herkese, tüm hayata duyduğun sevgiyi çok daha derinlemesine yaşamayı seçtiğin için. Bu seçimin deneyimi sadece bu kişiye özgün olduğu için. Her kişiye gösterdiğiniz sevgi özgündür. Asla iki ayrı kişiye aynı şekilde sevgi gösteremezsiniz. Çünkü siz sadece orijinal şeyler yaratabilirsiniz. Siz orijinal yaratıcısınız. Bir düşüncenin, sözün ve davranışın kopya edilmesi mümkün değildir. Yaratıcılık kopya edilemez. ve siz yaratıcısınız. Neden iki kar tanesinin benzemediğini biliyor musunuz? Çünkü aynı olması imkansızdır. Yaratılan şey kopya değildir ve yaratıcı sadece yaratabilir. Bu yüzden iki kar tanesi benzemez, iki insan benzemez, iki düşünce benzemez, iki ilişki benzemez. Hiçbir şeyin ikisi tıpatıp aynı olamaz. Evren ve içinde olan her şey tektir. Hiçbir şeyle tıpatıp aynı olan başka bir şey yoktur. Yine yüce ikilem, her şey ayrı ve özgündür ve her şey birdir. Evet, ellerinizin her parmağı farklıdır ama hepsi aynı eldir. Evinizdeki hava her yerdeki aynı havadır ama odadan odaya havanın özelliği değişir. Tüm insanlar birdir ama bir insan diğerine asla benzemez. Bu yüzden isteseniz bile iki kişiyi aynı şekilde sevemezsiniz. Zaten istemediniz de. Çünkü sevgi, özgün olan bir şeyin özgün ifadesidir. Bir kişiye gösterdiğiniz sevgiyi aynen bir başkasına gösteremezsiniz. Düşüncelerinizi, sözlerinizi, davranışlarınızı, tepkilerinizi asla kopyalayamazsınız. Tıpkı bu duyguları hissettiğiniz kişinin de sevgisini kopyalayamayacağı gibi. Bu özgün sevgiyi tek bir kişiyle paylaşmayı seçebilirsiniz ve seçiminizi deklare edebilirsiniz. Ama bu deklarasyonunuzu an be an süren özgürlük içinde yapın. Sonsuza dek sürecek bir görev olarak değil. Gerçek sevgi daima özgürdür. Görev, zorunluluk, sevgiye ait bir kavram değildir. Eğer birine olan sevginizi ifade etme seçiminizi asla vazgeçmeyeceğiniz bir kutsal söz veriş olarak görürseniz, bir gün bu sözü bir zorunluluk olarak hissetmeye başlar ve tepki duyarsınız. Ama bu seçiminizi ancak bir kez verilecek bir karar, bir kutsal söz olarak görmediğiniz takdirde kararınızı özgürce yeniden ve yeniden verebilirsiniz. Böyle bir durumda asla öfke ve tepki duymazsınız. Bunu unutmayın, sadece tek bir kutsal vaat vardır. Kendi gerçeğinizi söylemek ve yaşamak. Tüm diğer verilen sözler özgürlüğün kısıtlanmasıdır. Bu da asla kutsal olamaz. Özgürlük kim olduğunuzdur? Özgürlükten vazgeçtiğinizde kendinizden vazgeçmiş olursunuz. Bu kutsallık değil, küfürdür. Asıl günah budur. 13. Of, bunlar zor şeyler. Asla söz vermememiz gerektiğini mi söylüyorsun? Kimseye hiçbir şey için söz vermemeli miyiz? Çoğunuzun yaşamına bakın. Her verdiğiniz söz yalana dayalı. Yalan şu: yarın ne yapmak isteyeceğinizi, ne hissedeceğinizi bugünden bildiğinizi söylüyorsunuz. Tepkisel varlıklar olarak yaşamınızı sürdürdüğünüz sürece bunu asla bilemezsiniz. Çoğunuz tepkisel yaşam sürüyorsunuz. Olaylar sizi belirliyor. Ancak tepkisel değil, yaratıcı varlıklar olarak yaşarsanız, o zaman içinde yalan olmayan sözler verebilirsiniz. Yaratıcı varlıklar, gelecekte bir şeyi nasıl hissedeceklerini şimdi bilebilir. Çünkü duygularını yaratanın kendileri olduğunu bilir. Etkisel olarak yaratır, duygusal tepki vermez. Geleceğinizi kendinizin yaratacağını bilene kadar, geleceğinizin ne olacağını bilemezsiniz. Geleceğinizi bilene kadar da hiçbir şey hakkında gerçek bir söz veremezsiniz. Ama geleceğini yaratan ve bilen kişinin bile seçimini değiştirme hakkı vardır. Değişim tüm varlıkların temel hakkıdır. Hatta hak bile değildir. Çünkü hak sahip olunan bir şeydir. Değişim ise olandır. Değişim olandır. Siz değişim olduğunuz için asla aynı olmaya gerçek anlamda söz veremezsiniz. Evrende aynı kalan bir şey yok mudur? Hayat denilen süreç her an yeniden yaratmaktır. Bu süreçte aynılık imkansızdır ama benzerlik imkansız değildir. Benzerlik, değişim sürecinin daha öncekine benzeyen bir versiyon ortaya çıkarmasıdır. Yaratıcılık yüksek noktada bir benzerliğe ulaştığında buna tıpatıp aynı diyorsunuz. Bu nedenle evrende her şey aynıymış gibi görünüyor. Bir şey aynı gibi göründüğünde, benzer davranış ve reaksiyonlar gösterdiğinde, burada sürekli aynılık olduğunu söylüyorsunuz. Bu bir bakıma iyi, çünkü size fiziksel boyutta bir çerçeve oluşturuyor. Oysa aynı gibi görünen her şey sürekli değişim içindedir. Hem fiziksel hem fiziksel olmayan dünyada. Bazen değişim öylesine ince, öylesine gizli oluyor ki, kaba perspektifimizden bakıldığında onları ayna gibi görüyoruz. Evet,